Ayrım 9, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 108. Teknenin arka tarafından iki olta sallandırılmıştı. Biri sağ, biri sol köşedeydi. Diğer iki olta ise arka güvertenin yanlarındaki yüksek çıkıntılarda bulunan yuvalara oturtulmuştu. Olta ipleri elbise askısı gibi bir şeylerin içinden geçerek uzanıyordu suya. Çocuk yemli uçları attıktan sonra bu askıların yüksekliğini ayarlıyordu. Askılar dış oltaların paralel oldukları halde içtekilere dolaşmamasını sağlıyordu. Eğer birine balık gelirse oltanın ipi askının ara deliğinden dışarı fırlayacak, gerilim doğrudan doğruya mizina üzerinden balığa yansıyacaktı.
"İkinizden daha önce balığa çıkan var mı?" diye sordu Kirin.
Murgatroyd'la Higgins başlarını iki yana salladılar.
"O halde balık gelirse neler olacağını göstereyim size. Gecikiyoruz bile, gelin de bir bakın."
Güney Afrikalı gerideki savaş koltuğuna oturdu, oltalardan birini eline aldı.
"Balık gelirse olan şu misina birden çekiliyor ve aynı anda tiz bir ses çıkıyor. Oradan anlıyorsunuz. O ses duyulunca sıra kimdeyse o gelip buraya oturuyor. Ya Jean-Paul ya da ben ona oltayı veriyoruz, tamam mı?"
İngilizler başlarını salladılar.
"Sonra oltayı alıp sapını şu yuvaya oturtuyorsunuz. Tam bacaklarınızın arasındaki yuvaya kancayla da bağlıyorsunuz. Böylelikle koltuğunuza da bağlanmış oluyor. Elinizden fırlarsa ne pahalı bir oltayı kaybetmiş oluyoruz ne de avı. Şuradaki şu şeyi görüyor musunuz?"
Kilian misina rulosunun yuvasından çıkan dikenli pirinç tekeri gösteriyordu. Murgatroyd ile Higgins yine başlarını salladılar.
"Burası kayma kıskacı," dedi Kilian. "Şu anda hafif bir ağırlığa göre ayarlı. 2,5 falan. Yani balık yemi kapınca misina çekilecek, teker dönecek. Dönerken çıkardığı sesler de birbirine öyle yaklaşacak ki düdük gibi tiz bir sesle ötecek. Siz yerinize yerleşince, ki yerleşmekte de acele etmelisiniz, çünkü ne kadar geç kalırsanız sonradan o kadar uzun misina çekmek zorunda kalırsınız. Yerleşince bağlama kontrol kıskacını yavaşça şöyle çevireceksiniz. O zaman tekrar duruyor, misinayı artık salmıyor. Balık teknenin peşinden gelmeye başlıyor. Sizin oltanızı çekip uzaklaşmıyor artık. Bundan sonra onu çekmeye başlıyorsunuz. Saptaki mantarı sol elinizle kavrayıp ruloyu çeviriyorsunuz. Balık gerçekten çok ağırsa iki elinizle tutun. Kamış düşey doğrultuya gelinceye kadar kaldırın. Sonra sağ eli tekere indirin. Kamışı alçaltma süresi boyunca çekin. O zaman daha kolay çekebilirsiniz. Sonra yine aynı şeyi yapın. İki elle kavra, kaldır, indirirken misinayı çek. Sonunda avınız arkadaki köpükler arasında belirecektir. Tayfa da onu alıp içeriye yatıracaktır.
Higgins şu bağlama kancasında ve tekerin üzerinde görünen işaretler nedir diye sordu.
Onlar en çok kaldırabileceği gerilimi gösteriyor, dedi Killian. Bu iplerin 65 kiloya kadar dayanacağını biliyoruz. Islakken %10 düşmek gerek. Güvenli olsun diye bu işaretler konmuş. İşaretler karşı karşıya gelince kıskaç ancak 50 kiloluk ağırlık taşıyacak demektir. Ama 50 kiloyu içeri çekmek bir yana, uzun süre taşımak bile insana kolları kopuyormuş gibi bir duygu verir. Bu nedenle bence o konunun pek üzerinde durmayalım.
Ama gerçekten büyük bir şey yakalarsak ne olacak diye sordu Higgins.
Killian cevap verdi. O zaman yapılacak tek şey balığı yormaktır. Savaş o zaman başlar işte. Ona uzun ip vermek gerek, sonra geri çekip yine salmak gerek. Böyle böyle sonunda o kadar yorulur ki artık çekemez olur. Ama orasını karşımıza çıkarsa düşünürüz.
O sözünü bitirmeden Amant da dönüp duran kuşların arasına girmişti. 3 mindik yolu 30 dakikada almış bulunuyordu. Bay Patien hızı kesti, altlarındaki görünmeyen balık tabakasının üzerinde ağır ağır gezinmeye başladılar. Minik kuşlar yorulmak bilmez bir zerafetle denizin 5-6 metre yukarısında dolaşıyorlardı. Başları eğik, kanatları kazık gibiydi. Bir av görünce kanatlarını geriye alıp hemen alçalıyor, iğne gibi gagalarını öne alıyorlardı.
Bir saniye sonra aynı kuş gümüş suların içinden ağzında gümüş bir kürdana benzeyen balıkla yükseliyor, onu hemen yutuyordu. Çabaları da tıpkı enerjileri gibi tükenmek bilmez bir çabaydı.
''Ey Murgatroyd'' dedi Higgins, ''hangimizin birinci olacağına karar versek fena olmaz. Yazı tura atalım istersen.''
Cebinden bir Mauritius parası çıkardı, attılar, Higgins kazandı. Birkaç saniye sonra iç oltalardan biri şiddetle sarsıldı. Bir tıslama sesi duyuldu. Dönen rulo hemen hemen çığlığa benzer bir ses çıkarmaya başladı.
''Benimki bu!'' diye bağırdı Higgins sevinçle, hemen yerinden sıçradı, döner koltuğa yerleşti.
Jean-Paul ona oltayı uzattı, ip hala uzayıp gidiyordu. Gidiş hızı biraz yavaşlamıştı şimdi. Higgins sapı yerine oturtup kıskacı sıkıştırdı, kolu çevirip ipi çekmeye başladı. İpin boşalışı hemen hemen anında durdu. Kamışın ucu eğrildi. Higgins onu sol eliyle tutup sağıyla kolu çeviriyordu. Kamış biraz daha eğildi ama çevirme devam edebiliyordu.
''Oltaya vurduğunu hissedebiliyorum.'' dedi Higgins. Sarmayı sürdürüyordu. Olta fazla bir çaba gerektirmeden çekilmekteydi.
Jean-Paul teknenin kenarından aşağıya eğildi. İpi eliyle tutup küçük katı gümüş rengi bir balığı içeriye aldı.
''Bonito'' dedi Killian. ''İki kilo kadar.''
Tayfa çocuk bir koca pense aldı, balığın çenesine girmiş kancayı kurtardı. Murgatroyd balığın sırtı gümüş rengiyken karnının mavimsi siyah çizgili olduğunu gördü. Higgins hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Kuş sürüsü yan tarafta kalmıştı. O alandan uzaklaşıyorlardı yavaş yavaş. Saat 8'i biraz geçtiği sırada güverte ısınmaya başlamıştı ama rahatsızlık vermiyor, hoşa gidiyordu. Maypatian avantı hafif bir daire çizdirerek çevirdi, yeniden kuşlara yaklaştırdı. Bu arada torunu oltayı bir kere daha suya attı.
''Yemek diye bunu yesek iyi olur belki de.'' dedi Higgins. Kelly'in başını iki yana salladı.
''Bonitolar yem olarak kullanılan balıklardandır.'' dedi. ''Yerliler bunu çorbaya falan katarlar ama tadı pek iyi değildir.'' Aynı alandan ikinci bir geçiş daha yaptılar. Bir olta da sallandı. Murgatroyd oltayı kaptığında heyecan içindeydi. Ömründe ilk kez yapıyordu bunu. Bir daha da yapacağı yoktu. Eli mantara sarıldığı zaman 70 metre uzaktaki ucun titrediğini, sanki yanı başındaymış gibi hissetti. Kıskacı yavaşça çevirdi. Kayıp giden olta yavaşladı ve sonunda durdu. Kamış denize doğru biraz kıvrıldı. Murgatroyd sol kolunu gerip yükünü bir tarttı. Geri çekmek için ne kadar kuvvet gerektiğini fark edince şaşaladı. Sol kolunun kaslarını iyice çalıştırdı. Sağıyla kolu sistematik bir hareketle çevirmeye koyuldu. Dönüyordu ama döndürebilmek için de tüm gücünü harcaması gerekiyordu. Karşıdan gelen çekiş gücü gerçekten şaşılacak gibiydi. Belki de büyük diye düşündü kendi kendine. Belki de iyice büyük. İşte işin asıl heyecanı burada diye geçirdi içinden. Suyun altında mücadele edenin hangi deniz devi olduğunu bilmemekte. Büyük olmayabilirdi, Higgins'inkine benzeyebilirdi. Ama belki gelecek seferki büyük olurdu, bir canavar olurdu. Yavaş yavaş çevirmeye devam etti. Göğsü gösterdiği çabadan inip inip kalkıyordu. Balığın tekneye uzaklığı 20 metreye inince hayvan her şeyden vazgeçmiş gibi asılmadan geldi. Murgatroyd belki de kaçırdım diye düşünmekteydi ama kaçmamıştı, oradaydı. Oltaya son bir kere daha asıldı, sonra tekneye yanaştı, her şey bitti. Jean-Paul yaklaştı, eğildi, onu yakalayıp içeri aldı. Bir bonito daha, daha büyük, belki 5 kilo.
''Harika değil mi?'' dedi Higgins heyecanla.
Murgatroyd başını salladı, gülümsedi. Ponders End'e dönünce anlatabileceği bir şey çıkmıştı nihayet. Dümenin başında yaşlı Patian yepyeni bir rotaya yöneldi. İleride gördükleri koyu mavi dekeye doğru yol almaya başladılar. Torununun oltayı Bonito'nun ağzından çıkarışına baktı, bir şeyler homurdandı. Çocuk oltanın ipini ve ucundakileri çıkardı, tekrar alet kutusuna koydu. Kamışı yerinde bir iki oynattı, uçtaki dönen çelik kıskaçta serbestçe oynadı. Sonra öne doğru ilerleyip dümeni tuttu. Büyük babası ona bir şeyler söyleyip camın ötesinde bir yeri işaret etti, çocuk başını salladı.
''O oltayı kullanmayacak mıyız?'' diye sordu Higgins.
Killian, Bay Patien başka türlü düşünüyor olmalı dedi. İşi ona bırak, ne yaptığını bilen adamdır.
İhtiyar adam üst güverteden aşağıya onların durduğu yere kolaylıkla indi. Tek kelime söylemeden kerevetin üzerine bağdaş kurdu. Bonitolardan birini aldı, yem hazırlamaya koyuldu. Küçük balık ölüyken tahta gibi sepsertti. Hilal gibi kıvrılmış kuyruğunun dikenleri de dikti. Ağzı yarı açık, minik kara gözleri bir yerlere bakıyordu sanki. Bay Patian, alet kutusundan ucuna 50-60 santimlik çelik tel bağlanmış kocaman bir kanca aldı. Kancanın kavramı çelikten bir kılıç gibiydi. Örgü şişine benziyordu. Şişin ucunu hayvanın anüsüne batırdı, itti itti. Sonunda kanlı uç balığın ağzından çıktı. Şişin öbür ucuna çelik bıçağı bağladı. Çekince bıçak balığın içinden geçti, ağzından sallanır durumda kaldı. İhtiyar kancayı balığın karnına derinlemesine sapladı. O zaman her şey görünmez oldu. Ortada yalnızca hayvanın kavisi ve şişin iğne gibi sivri ucu kaldı. U kuyruktan dışarı aşağıya doğru uzanıyordu. Ortaya çok daha küçük ikinci bir iğne çıkardı. Bir ev kadınının kocasına çorap yamamak için kullandığından daha büyük sayılmazdı. Ucuna 1 metre pamuk iplik geçirilmişti. Balığın tek sırt ve çift yan yüzgeçleri açık durumdaydı. İhtiyar ipliği sırt yüzgeçinin içinden geçirdi, birkaç kere doladı, sonra baş arkasındaki kasın kat arasından geçirdi. İpliği gerip çektiği zaman yüzgeç canlı gibi dikleşti, suya girince düşey duracak bir hale geldi. Aynı şeyi diğer yüzgeçlere de yaptı, en son olarak da ağzı kapayıp dikti. Bitirdiği zaman Bonito canlıykenki haline pek benziyordu. Yüzgeçleri muntazamdı, sağa sola saçılmıyordu. Kuyruğu hızlı gidiş sırasında yön verebilecek durumdaydı. Kapalı ağzı titreşimi ve balon çıkmasını önleyecekti. Bunun yem olduğunu belli eden tek şey ağzından uzanan çelik şişle kuyruğundaki zalim kancaydı. İhtiyar yeni yemi oltaya bağlayıp okyanusa fırlattı. Kurşun pro onu aşağıya görünmez yerlere doğru çekti. Balık denizin altındaki son yolculuğuna başlıyordu. 200 kademe kadar inmesini bekledi. Diğer yemlerin daha da gerisine gidince oltayı kıskaçlayıp yerine oturttu. Dümendeki yerine döndü. 10 dakika sonra Higgins bir balık daha yakaladı. Yeni yemle. Çekmesi 10 dakika sürdü. Tuttuğu her neyse kurtulmak için deli gibi savaşıyordu. Bu kadar güçlü olduğunu görünce hepsi onu irice bir ton balığı sanlar ama tekneye alındığı zaman 1 metre boyunda incecik bir balık olduğunu gördüler. Vücudunun üst kısmı ve yüzgeçleri altın rengindeydi. Dorado dedi Killian, aferin, bunlar gerçekten mücadelecidir, tadı da çok nefistir. Sengaran'daki aşçıbaşıya söyleriz, bunu akşam yemeği olarak pişirir. Higgins'in yüzü mutluluktan pembeleşmişti. Sanki kamyon çekiyormuş gibi hissettim diye soludu. Tayfa yemi tekrar hazırladı, suya attı. Deniz biraz yükselmiş gibiydi. Murgatroyd elini güvertenin üzerindeki tahta kirişe dayamış, daha iyi görmeye çalışıyordu. Avant kocaman yuvarlanan sularda daha vahşi bir edayla ilerlemekteydi. Dalgalar irileştikçe zaman zaman dört yanlarını sudan duvarlarla çevrili gibi görüyorlardı. Doruğa çıkınca da millerce yarı çaplı bir alana yayılmış, beyaz başlı dalgalar gözlerinin üzerine seriliyordu. Batı ufkunda Mauritius'un silüeti belli olmaktaydı. Dalgalar doğudan geliyordu. Adaya doğru ilerleyen yeşil üniformalı askerler gibi omuz omuzaydılar. Ama o mercan kayalığını savunması karşısında erimeye, can vermeye mahkumdular. Kendisini deniz tutmamış olmasına şaşıyordu Murgatroyd. Çünkü bir keresinde Dover'dan Boronya'ya geçerken fena halde hastalanmıştı. Ama o daha büyük bir gemiydi. Çekiçle dövülüyormuş gibi sesler çıkararak, ağır ağır sallanarak ilerliyordu dalgaların arasından. Yolcuların burnuna durmadan yağ, yemek, içki ve diğer kokular gelip duruyordu. Küçük Avant denizle kavga halinde değildi ki, uymuştu ona, onunla birlikte gidiyordu. Onunla iniyor, onunla yükseliyordu.
Murgatroyd sulara baktıkça korkunun sınırında sayılacak bir dehşet duydu. Küçük teknelerdeki insanların hiç yakasını bırakmazdı bu duygu. Tekne dediğin gururlu, görkemli, pahalı, güçlü bir yaratıktı. Sakin sularda, modern limanlarda gelip geçenlerin hayranlığını çekerdi. Zengin sahibine bir gösteri olanağı tanırdı. Okyanuslardaki ikiz kardeşi olan balıkçı teknesine gelince, paslı demirlere kaynak yapılmış aksamıyla akla hayale sığmaz bir güç sergilerdi o. Bir devin avucundaki camdan oyuncak gibiydi. Yanında daha 4 kişi bulunmasına rağmen Murgatroyd yine de kendisinin ne kadar önemsiz olduğunu, teknenin ne kadar küçük olduğunu, denizin insana nasıl bir yalnızlık duygusu verdiğini hissedebiliyordu. Bu duyguyu ancak denizlerde, göklerde yolculuk yapanlar, bir de karlı buzlu olanları ya da çölleri aşanlar bilirdi. Her yer geniş, her yer insafsızdı ama içlerinde en korkuncu denizdi. Çünkü kıpırdıyordu deniz. Saat 9'dan hemen sonra Bay Patiyan bir şeyler mırıldandı. Kime söylediği belli değildi. "Yakuekwaza," dedi. "Nusult."
"Ne dedi?" diye sordu Higgins.
"Kalayın orada bir şey var," diyor diye tercüme etti. "Bizi izliyormuş." Higgins inip kalkan sulara doğru baktı. Hiçbir şey göremedi.
"Böyle bir şeyi nasıl anlamış olabilir?" diye sordu.
Kirian omuzlarını kaldırdı. "Sen alt alta yazılı bir sütun halinde rakamlara baktığın zaman bir terslik olduğunu nasıl anlıyorsan o da öyle. İçgüdü."
İhtiyar parmağının bir dokunmasıyla hızı azalttı, avant yavaşladı. Hemen hemen duruyormuş gibi oldu. Motor yavaşlayınca iniş kalkışlar daha da artmış gibi göründü. Higgins birkaç kere yutkundu, ağzı tükürük dolup duruyordu. Saat 9'u çeyrek geçe oltalardan biri fena halde kıvrıldı, ip gitmeye başladı. Hızlı gitmiyordu ama canlı gidiyordu. Tekerin dönüşü maç alkışı gibi bir uğultu çıkarmaktaydı.
"Killian, Murgatroyd'a senin bu," dedi. Hemen oltayı yuvasından çıkardı, koltuktaki yuvaya takılmaya hazırladı. Murgatroyd gölgedeki yerinden koşup geldi, koltuğa oturdu. Sapı yuvaya oturtup sol eliyle mantar kısmı sıkıca kavradı. Yukarıdaki teker hala hızla dönmeye devam ediyordu. Murgatroyd kaymakta olan kıskacı yerine sıkıca oturtmaya çalıştı.
9. Ayrımın sonu. Sayfa 118.